Ayrım 2.
Hem şu kısa ömürde acaba iyi mi ediyorum, fena mı açılıyorum diye düşünecek vakit mi var? Hani ya mevsim kurakmış da ondan adam soğan fidanının yanına dikilip soğana görüp göreceğin su bundan ibarettir diyerek soğanı ayıp bir tarzda sulamış. Dünyada felek de arkadaşı öyle verir. Arkadaşı verdi miydi de acanın bunun şurası iyi ama şunun şurası kusurlu diye düşünmemeli. Felek praksitelin yonttuğu bir heykel gibi kusursuz yaratık yapmaz. Elbette kusurlu bir tarafı olacaktır. Ben bu kadar erdem verdim, karşılık olarak şu kadar erdemi isterim denemez. Dünya bakkal dükkanı mı? Eve yaklaşan arkadaşın adımlarını tanırdım. Ne hoş gelirdi o yaklaşan adımların sesi, sonra birdenbire görülen sevimli yüz. Kimi sefer kol kola girerek ve sevdiğim bir türküyü bir ağızdan söyleyerek gelirlerdi. Kapıya koşardım, açardım. Merhaba Can. Onlar bana ya da ben onlara gidince içimi dökerdim. İnsanın arkadaşa karşı dili ne güzel çözülür. Fikirler göz kırpmaları gibi kendiliklerinden geri verirler. Öyle ki insanın kendisi bile fikirlerin kalabalık halinde gelişine şaşar. İnsanın düşünüşüne bir çevikliktir gelir, bellek dipdiri kesilir. İşte o an dünya değişmiş gibi olur. Artık yeryüzünde karanlık geceler kalmaz. Trajediler, can sıkıntıları panik verip kaçarlar. O arkadaşların çoğu öldü. Kimi zaman, artık sıkılıyoruz burada, sen de gelsene dediklerini duyar gibi olurum. Diri olanların burada adlarını vermeyeceğim. Çünkü bu mevsimde bir ağaçtan bir kiraz tadarsanız tadı damağınızda kalır. Ertesi mevsim ağaca yine uğrarsınız. Bir mevsim önce tadına doyamadığınız kiraz, onu kopardığınız dalda yoktur. Ya ağaç, ya siz, ya da ikiniz de değişmişsinizdir. Ben ağzımın tadını kaybetmedim. Belki onlar kaybetmişlerdir. Rahatsız etmek istemem. O sıralarda Mesnevi'yi İngilizce'ye çevirmeye başlamıştım. Ne var ki, sürgünlük araya girdi, çeviriyi bırakmak zorunda kaldım. Sonradan devam edemedim. Çünkü o sırada Nicholson çevirmiş. Ama o çeviri, örneğin Sadi'nin İngilizce'ye, hele Hayyam Rubaiyat'ın Fitzgerald tarafından İngilizce'ye çevirisine hiç benzemez. Eski Türk minyatürlerinin renklerine daldım. Orası da bir alemdi, bir meçhul diyardı. Altın ezmesini öğrenmek için Medresetül Hattatine gittim. Oradaki tesip, yani altınlı minyatür hocası bana morun yanına mutlak lal konulacak diye renklerle beni kıskıvrak bağlamaya çalıştı. Altın ve gümüş ezmesini öğreninceye kadar dediklerine eyvallah dedim. Sonra renkleri özlediğim gibi koydum. Eskilerin perspektifinden ayrıldım biraz olsun. Bir yenilik getirebildim mi, getiremedim mi bilmiyorum. Çok sonradan Güzel Sanatlar Akademisi'nde bir tesipler kolu açıldı. Yaptığım kimi tesipler, yani minyatürler yaldızlı olarak Resimli Ay adlı derginin kapaklarına basıldı. Türkiye'de ilk defa renkli kapaklar yaptım. Kapak baskısında bütün Balkanlardan çok daha ileriydik. Büyük hayır. Fırtınalarda hoşa giden bir irkiliş, bir kabarış vardır. Sanki yaratılış, hayır, böyle devam etmez diye gürler. Şimşekler çakar, rüzgar hızına engel olan ne varsa topunu da söker, yere çarpar geçer. Bir protesto halidir o. İşte o sıralarda Anadolu büyük hayırdır. İstanbul'dan kaçıp koca hayır'a katılan katılanaydı. Kaçamayanların yürekleri o koca olmazla beraber çarpıyordu. O sıralarda gündelik gazetelere, haftalık ve aylık dergilere hem yazı yazıyor, hem resim hem de karikatür yapıyordum. Karikatürlerim ilk önce merhum Sedat Simavi'nin çıkardığı Diken gazetesinde basıldı. Diken gazetesinin odasının yanında bir odada merhum Sadri Ethem ve Kara Osmanoğlu Fevzi Lütfü Bey bir gazete dergah çıkarıyorlar ve yazı yazıyorlardı. Diken'e birçok kalem sahipleri yazı veriyorlardı. O sıralarda Ali Kemal, adını unuttuğum bir gazetede galiba Peyam Sabah'tı, adeta Sultan Vahdettin'i ve işgal kuvvetlerini alabildiğine savunuyordu. Hücre-i Mesaim'den, yani iş odamdan diye gazetesinin ön sayfasındaki büyük hayıra çatıyor ve pislik atıyordu. Milli kuvvetler ilk İnönü Savaşı'nı henüz yapmış ya da yapmak üzereydiler. Saraya ve işgal kuvvetlerine dayanan Ali Kemal'in borusu şiddetle ötüyor, kendisinden çok korkuluyordu. Dikenin ön sayfasında onun aleyhine bir karikatür basmaya karar verdim. İş odasından sağa sola ve her tarafa pislik saçıyordu ya, onu hücre-i mesaisinden diye bir oturak içinde çizdim. Yalnız başı görünüyordu oturağın kenarından. Karikatür kabaydı ama bazı şeyler vardır ki onlara yapılan kabalık, kabalık olmaktan çıkar. Milli ordunun başarısından sonra Ali Kemal'in borusu hiç ötmez oldu. Kendisinin korkulacak yeri kalmayınca ona saldıran saldıranaydı. Ama düşmüş adamı tekmelemenin ne anlamı vardı ya? Sedat Simavi'ye ne yapacağımı söyledim. Korktu. Korkmakta da haklıydı. Sorumluluğu üzerine alırsan ne istersen yap, dedi. Yalnız gazetenin satılacağı gün kendinin idarehaneye gelmeyeceğini söyledi. Gazete sahibi olarak işgal kuvvetleri tarafından tutuklanması olasılığı vardı çünkü. Her basacağımız karikatürün ilk önce taslağını bir kağıda çizip işgal kuvvetlerinin sansürüne gönderirdik. Sansür resmi inceler ve basılmasına izin verdiğine dair resmin üzerine damgasını basardı. Benim yapacağım karikatürün basılmasına izin vermeyeceğini biliyordum. Kağıdın üzerine sonradan lastikle silinebilecek, suya sabunu dokunmaz bir resim yaptım. Resmi simsiyah bir Conte kalemiyle çizdim. Sansür izin damgasını bastı. Damga çıkmaz mürekkepliydi. Ben çizmiş olduğum resmi lastikle tamamen sildim, ondan sonra asıl bastıracağım karikatürü yaptım. Çinkografa gönderdim, klişesi geldi. Baskıya verdim. Gazete günü gelince satışa çıkarıldı. Kıyamet koptu. Sansür kurulu ve işgal polisleri idarehaneye geldiler. Bunu siz mi bastınız? Evet. Bu resmi kim yaptı? Ben yaptım. Böyle bir resmi basmanıza kim izin verdi? Sansür. Gösterin sansürün izini. Çekmeceyi çektim. Güzelim resmi önlerine serdim. Bir tarafından da sansürün izin damgası at nalı gibi oturtulmuş. Acaba tutuklayacaklar mı diye yüreğim tıp tıp atıyordu. Derken durumlarından sözleri geçer takımından oldukları anlaşılan iki İngiliz'in biri İngilizce olarak "Bu adamı tutuklayalım," dedi. Yüreğim ağzıma geldi. Öteki, "İyi ama bu karikatürde işgal kuvvetleri aleyhinde bir şey yok. Bir Türk öteki Türk'e çatıyor," dedi. İçime biraz su serpildi. Ama daha ne olacağı belli değildi. Öteki, "Öyle uygun görürseniz öyle olsun. Fakat bu şekilde karikatürize edilen adam bizim dostumuzdur," diye cevapladı. Asıl amir olduğu anlaşılan adam. "İyi ama sansür müsaadesini vermiş. Asıl kabahat sansürde. Siz bu adama..." Bu adam dedi ya, Ali Kemal'di. "Bir yanlışlık olduğunu, böyle bir şeyin tekerrür etmeyeceğini bildiriniz. With our excuse. Mazeretlerimizle. All right," dediler ve sertçe defolup gittiler. Eni konu soğuk terler döktüm. Herhalde amir durumunda olan İngiltere'den yeni gelmişti ve işgal kuvvetlerinin nasıl davranması gerektiğine dair bilgisi yoktu. Aksi halde halim yaman olurdu. O günden sonra basma izni için sansüre gönderilecek bütün resimlerin iki nüsha olarak çıkmaz mürekkeple yapılmasını, bir nüshasının sansürde kalacağını ilan ettiler. Gelen sansür kalabalığının adamları uzaklaşıp işitilmez olduktan sonra ben de dışarı fırladım. Öğleye doğruydu. Hava almak için Fatih yolunu tuttum. Günlük güneşlik hava. Surlar üzerinde yürüyerek yüksek kulenin birine çıktım. Karşıda Üsküdar, Çamlıca ve onların ardınca perde perde Anadolu'nun dağları sivriliyordu. Anadolu denince gözümün önüne tepesi karlı yüksek dağlar ve masmavi gökte hür bir şekilde uçan bir kartal gelirdi. Kimi sefer de Anadolu'nun upuzur mağrur bir zeybek kılığına girerdi. Zaten ilk ateş zeybek yatağı olan Ödemiş'te çalılık bir yerde açılmıştı. Bir de işgalin erken günlerinde Aydın, Şimendifel istasyonunda geçen bir olay, Anadolu'yu halen zeybek olarak görmemize neden olmuştu. İstasyonda genç bir kız treni bekliyormuş. Bir sarhoş Yunan subayı gelip kıza çapkınca sataşıyormuş. Orada 18-19 yaşında çaka gibi bir zeybek delikanlısı duruyormuş. Kız ağlamaya başlayınca delikanlı dayanamamış, şimşek hızıyla davranarak Yunan subayının göğsüne bir kama saplamış. Bu iş o kadar apansız ve çabuk olmuş ki istasyonda duran 10-15 Yunanlı asker ne olup bittiğini anlayıncaya kadar delikanlı 40-50 adım uzağa kaçmış bulunuyormuş. Yunanlılar tüfeklerini doğrultup ateş etmişler. Delikanlının her tarafından yerden tozlar kalkmış fakat koca zeybek tozu dumana katarak sır olup gitmiş. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. İstanbul'da oturacak yerlerden birinin İhsaniye'de Karlık Bayırı, ötekinin de Cihangir olduğunu söylemiştim. İlk önce o Karlık Bayırı'nın kenarında 3 katlı bir ev kiralamıştım. Marmara ayak ucumuzda seriliyor ve ufuklara yayılıyordu. Hani ya önümüzde demirleyen vapurların bacalarından ocaklarında yanan ateşleri görecektik neredeyse. Ne var ki ev halkı bu kat kat evin merdivenlerinden çıkıp inmenin güç olduğunu ve şöyle düz ayak bir yerde oturmamızın daha iyi olacağını söyledi. Eşyayı, onlar da pek matah şeyler değildi ya, toplayarak düz ayak bir ev bulduk. Böylece de güzelim manzaraya elveda demek zorunda kaldık. Şemsi Paşa'nın tam Kız Kulesi'nin karşısında düşen köşesinde bir evin ilk katını kiraladık. İhsaniye'deyken Üsküdar vapuruna değil, Harem Salacak vapurlarına biner, karşı tarafa geçerdim. Yeni ev dolayısıyla Üsküdar vapuruna binmek zorunda kaldım. Artık Üsküdarlıydık ve Üsküdar alemini yaşıyorduk. Şemsi Paşa deniz kıyısı yolu bizim evin önünde bitiyordu. Çünkü yanımızdaki Cafer Tayyar Bey'in evi denize dayanıyordu. Kıyı yolu bizim oturduğumuz evin köşesinde dirsek çiziyor ve duancılara çıkıyordu. Evin önünde unutamayacağım bir tek ağaç vardı. Oraya yeni doğan oğlumu götürür, güneşlettirirdim. Kız Kulesi'ne rağmen asıl oturduğum ev, Kadıköy ve Üsküdar'a giden vapurlara deniz feneri görevini görüyordu. Kimi pek sisli geceleri bir vapurun elin önündeki kayalığa doğru yanaşmakta olduğunu duyar, hemen lambayı kapınca sokağa fırlardım. Vapura, "Burası Şemsi Paşa yahu!" diye gırtlağımı patlatırcasına bağırırdım. Bir gece vapur karaya o kadar yanaştı ki kaptanla adeta burun buruna duruyormuşuz gibi konuştuk. "Kaptan bey yanlış geliyorsun, burası Şemsi Paşa." "Allah Allah, nasıl olur?" "Olur, var mı? Burası Şemsi Paşa yahu. Biraz daha ilerlerseniz kayalara oturacaksınız. Yani fekudü fişyap, yani şapa oturursunuz." Adam güldü ve "teşekkür ederim" diyerek tornistan etti, sağa dümen kırdı. Vapur Kadıköy'üne gidiyormuş meğer. Baba Ali denilen o yokuşta işimi bitirdikten sonra köprüye gidip Üsküdar vapuruna bineceğime, Sirkeci'ye varıp araba vapuruna binerdim. İstanbul'da o zaman kalabalık, otomobil yoktu. Araba vapurunda hemen hiç yolcu da bulunmazdı. Geniş bir güvertede tek başıma bir aşağıya bir yukarıya rahat rahat yürürdüm. İnsan kimi zaman kendi kendine düşünmek ister. Vapurda düşünülmez çünkü bir tanıdığına rast gelinir ve habire havadan sudan söz etmek zorunda kalınır. Vapurdan çıkınca Üsküdar çarşısının hali hoş olurdu. Tablalara yığılı balık ve şunun bunun yanı cam fenerler içinde mumlar yakılırdı. Dönüşte de cepte biraz para bulunursa insan eve bir şeyler götürmek sevincini verebilirdi kendisine. Vapurdan çıkınca küfeli çocukların saldırısına uğradım. O zaman sırtlarındaki küfeyle eşya taşıyan 10-12 yaşlarında fukara çocuklar vardı. Vapur gelince iskelede bekleşirler ve yolcuların paketlerini, kese kağıtlarını taşırlardı. Bir gün bunların arasında sokağa karavanalardan dökülen çorba damlalarını yalamış olan fukara çocuklara rastladım. Ben çocuğun birini çağırıp çarşıdan satın aldıklarımı küfeye koyunca ona evin adresini verir ve onu eve gönderirdim. Evden çocuklara güvenmememi, onlarla birlikte gelmemi ve yolda onları gözden yitirmememi hep tembih eder dururlardı. İyi ama ben arkamda bir küfeciyle değil, zaten bir insanı ve insanoğlunu eşya taşımakta kullanmak hiç de hoşuma gitmezdi. Eve o Şemsi Paşa'nın tenha kıyısından yalnız başına gitmesini isterdim. Çocuklara güvenmek hoşuma gidiyordu. Kendilerine güvenişim çocukları o kadar sevindiriyordu ki vapurdan çıkıp göründün müydü, işte geliyor ben götüreyim diye kıyameti koparırlardı. 30-40 küfeci çocuk başıma üşüşürdü. Birini alıp ötekini mahzun bırakmak istemediğimden şunu sıraya koyunuz bari derdim. Ondan sonra üşüşen küfecilere sıra kimde diye sorardım. O sıra benim derdi, sırası olmayanlar da evet Mehmet'in veya Ahmet'in sırası derler ve çekilirlerdi. Hepsi de evin adresini biliyorlardı. Öyle oldu ki yalnız satın aldığım paketleri değil, satın alacağım kimi şeylerin parasını bile onlara verirdim. Onlar alırlar ve eve götürürlerdi. Yalnız balıkları kendim alırdım. Üsküdar iskelesinin o kalabalık küfeci çocukları ara sıra gözümün önüne gelir şimdi. Dünya onlar gibi olsa ne polise, ne adliyeye ve ne de hapishaneye gerek kalırdı. İnsanın bir başına giderek düşünceye dalması bazen tehlikeli oluyor. Bir gün evden emniyet sandığına yatırılmak üzere gazete kağıdına sarılı 5.000 lira verdiler. O zaman 1 lira sahiden de 1 liraydı. Üsküdar küpleri çok iyidir diye annem büyük adadan bir küp ısmarlamıştı. Küpü ve kapağını satın aldım, bir hamala verdim. Banknot paketini de koltuğumun altına sıkıştırdım. Köprüye gidecek vapura da çok vakit vardı daha. İşçiye uğrayacaktım. Oraya küple gidemezdim ya, Üsküdar iskelesinin önünde, o zaman bir pasaj, pasajın solunda da önü meydana bakan bir acem tütüncü dükkanı vardı. Küpü o dükkanın önündeki yaya kaldırımına koydum. Küpü kapağıyla kapayarak tütüncüye, onu gözetmesini ve biraz sonra gelip alacağımı söyledikten sonra dişçiye gittim. Dişçiden çıkıp iskeleye dönerken 5.000 liralık paket koltuğumun altında yoktu. Dişçide bırakmış olacağımı düşünerek oraya doğru tabanları kaldırdım. Dişçi bir manifaturacı dükkanının üstündeki kattaydı. Dişçinin kapısını kilitli bulunca nereye gittiğini aşağıdaki manifaturacılara sordum. Hemen şimdi gitti, ona mutlaka Doğancılar yokuşuna rastlarsınız dediler. Doğancılar yokuşuna seyirttim. Neredeyse tepesine kadar çıkacaktım. Dişçi yok da yok, hem de böyle erkenden ne diye kapayıp gitsin. Dükkana döndüm, dişçinin ev adresini aldım. Hadi yine Doğancılar yokuşu, adamın kapısını çaldım. Oradaydı. Muayenehanesinde bir paket unuttuğumu söyledim. Bana, alınız anahtarları, muayenehaneye giriniz, sonra kilitleyip aşağıdaki dükkanın satıcılarına bırakınız, dedi. Dişçinin böyle söylemesinden kuşkulanmıştım. Muayenehaneyi açtım. Oranın aramadık yerini bırakmadım. Hatta koltukların altlarına bile baktım. Yok da yok. Alnımdan soğuk soğuk terler boşanıyordu. Parayı sahiden kaybetmiştim ama para sahibine, bankaya yatırılmak üzere bana bu sabah 5.000 lira verdiniz ya, İşte o 5.000 lirayı ben kaybettim diyemezdim ya. Anahtarları satıcılara vereceğime dişçiyi bir daha görmeyi tasarladım. Yine koşmaya koyuldum. Koşarken kendime can ve gönülden budala dedim. Bu sıfatı kendime öyle bir şiddetle yakıştırmıştım ki bir nara attarmışçasına bağırmışım. Bana doğru yürüyen bir adam bu sözü kendisine söylediğimi sanmış olacak ki bana sert sert baktı. Dişçiye varınca onun da muayenehaneye kadar gelerek bir de kendisini aramasını rica ettim. Adam gelmek istemedi, yapılacak başka bir şey yoktu. Koşa koşa fena halde yorulmuştum. Yine de iskeleye koşarak gittim. Sanki hız acımı gideriyordu. Sokağın meydana açılan ağzındaki tütüncü dükkanı görünüyordu. Dükkanın önündeki küpü, küpün üzerindeki kapağı ve kapağın üzerinde de gazetelere sarılı 5.000 lira. Sokağın ağzında durup derin bir nefes aldım. Yavaş yavaş tütüncüye doğru yürüdüm. Artık paketi gözümün önünden alamazlardı ya. Bu sıralarda İstiklal Savaşı İzmir'in alınmasıyla sona ermişti. İzmir ve İstanbul yine ana vatana kavuştu. Ben de bir kabustan uyanır gibi oldum. İzmir'in işgal edildiği günün gecesi başımı bir taşla kazayan yardılar. Sokaktan neşeli bir kalabalık geçiyordu. Ben de sevincimden yerimde duramıyordum, gidip aralarına katıldım. Çamlıca'ya giden yol üzerinde bir Rum bakkal varmış, adam dükkanının bir duvarına özenli bir şekilde çerçevelenmiş, Vanizelos'un insan boyunda bir resmini asmış. Kalabalık oraya gidiyormuş. Neyse, büyük kalabalıkla ben de dükkana vardım. Dükkan sahibi tıknaz, kara bıyıklı bir adamdı. Kalabalık epeyce büyük olan dükkana girdi. Dışarıda binlerce kişi duruyordu. Dükkan çeşitli yiyecek maddeleriyle dopdoluydu. Kalabalık ne bakkala dokundu ne de malına. Dokunmamaları işgal polisinden korktukları için değildi. Zaten Üsküdar tarafında işgal polisi hemen hemen yok gibi bir şeydi. Sonra şu da var ki ordu Afyon'u alıp Dumlupınar'ı açtıktan sonra işgal kuvvetleri hemen birer kuzu kesilivermişlerdi. Afur tavurlarından geçilmeyen o adamların o günlerde lütufkarlığı ve nezaketi görülecek bir şeydi. Ben bakkal dükkanına giren kalabalığın tam ortasında ve Vanizelos'un resminin önündeydim. Boyum da uzun olduğu için başım kalabalığın bir karış kadar üstündeydi. Nişan almakta pek beceriksiz olanın biri koca bir taşı Vanizelos'un göbeğine atıyorum diye enseme yapıştırmasın mı? Gözlerimin önünde yıldızlar uçuşmaya başladı, aylar fırıl fırıl döndü, dönüp aşk olsun dedim. O sıralarda Amerikan Yulen şirketi birkaç temsilcisini İstanbul'a göndermişti. Şirket şehrin bütün su ve ışık tesisatı ile birlikte Ankara'yı inşa edecekti. Şirketin önerisi daktilo ile 50-60 sayfa tutuyordu. Ankara o önerinin bazı maddelerini değiştiriyordu. Değiştirilen maddeler Amerika'ya şirket başkanı Mr. Yuren'e bildiriliyordu. O da şu maddenin değiştirilen şu kısmını kabul ederim, ötekini etmem diyordu. Yani Türkiye'den Amerika'ya ve oradan da yine Türkiye'ye telgrafla gidip geliyordu. Asıl şaştığım şey, her seferinde teklifin yeni 50-60 sayfanın hepsini telliyorduk. Ben İstanbul'daki temsilcilere, bu uzun teklifin bütününü telleyeceğimize yalnız değişen maddeleri telleyelim dedim. Hayır olmaz, adetimiz böyledir dediler. Şirket müdürü bir anlaşmaya varmak üzere İstanbul'a geldi. Ankara trenine özel bir yataklı vagon eklendi. 7-8 Amerikalı ve biz de 3 Türk'tük. Yani bir Türk hukuk adamı, 2 de tercüman. Yataklı vagonun mutfağı ve her birimize mahsus kameraları vardı. Bir de geniş salonu, salonun ortasında büyük bir masa konmuştu. Böylece Ankara'ya gittik. Amerikalılar kendi elçiliklerinde kaldılar. Biz Türklerse istasyondaki yataklı vagonda yatıp kalkıyorduk. İstasyondan vagona bir tel uzattılar. Bu telden elektrik cereyanı geliyordu. Ayak yolunun bulunduğu yerin altına tesadüf eden yeri de pislik çukuru diye kazdılar. Vagonun altından çukura geniş bir soba borusu koydular ki vagondan düşen maddeler dışarıdan görünmesin. Ne var ki İstanbul'dan gelen tren istasyona vardıkça bulunduğumuz vagona dokunuyor, vagonu da 2-3 metre öteye fırlatıyordu. Bu sebepten soba borusu her seferine düşüyordu. Ama yeni bir çukur kazılıyor ve soba borusu yine dikiliyordu. Orada kaç gün kalmış olduğumuzu çukurları saymakla anlıyorduk. Yulen şirketiyle hükümet anlaşamadılar. Onun üzerine Mr. Yulen ile biz İstanbul'a döndük. Ankara'ya bu ilk gidişim oldu. O sıralarda başkent denmeye layık bir Ankara şehri yoktu ortada. Orası hala eski Ankara vilayetinin en gürü şehriydi. Yeni bina yok, bina namına ne varsa hepsi de eski yapılardı. Hatta Amerikan sefareti bile külüstür bir ahşap bina içindeydi. Kısa bir müddet sonra Ankara'ya bambaşka koşullar altında bir ikinci kez gideceğimi söyleselerdi hiç inanmazdım. O zaman ömrümde gördüğüm gemilerin en tuhafına rast geldim. Vaktiyle Karadeniz'in Rus limanlarının birinde cankurtaran römorkörü görevi olmuş olan 20-30 metre uzunluğundaki bir vapuru kardeşim ucuz bir fiyata kiralamıştı. Vapuru kendisi işletmediği için onu bir gemi işletme şirketine vermişti. Şirket verdiği raporda kar değil her zaman zarar gösteriyordu. Kardeşim kim olduğunu bildirmeden gemiye yolcu olarak girmemi ve işletme şirketinin gemiyi nasıl kullandığını yakından görerek kendisine bildirmemi rica etti. O sıralarda her gün İstanbul'da bulunmak zorunda değildim. Geminin Marmara seferine çıkacağı sabah Sirkeci'ye gidip, gemi orada demirliydi. Gelibolu'ya bir bilet aldım. Geminin ardında koca bir levha asılıydı. Orada Marmara'da ne kadar liman varsa hepsinin de adı sıralanmıştı. Yani gemi oralara uğrayacaktı. Bileti aldım. Bilet alan başka yolcular da vardı. Hepimiz akşama kadar bekledik. Geç vakit geminin o gün değil, ertesi sabah erkenden kalkacağı bildirildi. Gerisin geriye Üsküdar'a eve gittim. Böylece 7-8 gün erkenden bir vapurla köprüye gidiyor, Sirkeci'deki vapurda akşama kadar oturuyor ve geminin o gün değil, ertesi günü kalkacağı bildirilince Üsküdar'a dönüyordum. Neyse, günün birinde vapur kalktı. Maşallah, saatte 2 mil ya yapıyor ya yapmıyordu. Ne var ki vapur Sarayburnu dolaşıp Marmara'ya açılacağına Boğaziçi yolunu tuttu. Bunun hikmetini gidip kaptana sordum. Adam, buradaki kömür şirketlerinden veresiye kömürü ancak Kuruçeşme'deki bir şirket veriyor. Biz buradan peşin parayla bir ton kömür aldık ki Kuruçeşme'ye varalım ve oradan Marmara seferine yetecek kömürü tedarik edelim, dedi. Demek ki vapur veresiye seyahat edecekti. Kuruçeşme'de veresiye alınan kömürün en büyüğü leblebi kadardı. Öyle ya, adam veresiye olarak en âlâ Kardif kömürü verecek değildi ya. Neyse, fena iyi o toz halindeki kömürü aldık. Kuruçeşme'den Marmara'ya doğru yol aldık. Vapurun 3-4 ateşçisi vardı. İkide bir gözleri fal taşı gibi açık olarak ocak dairesinden dışarı fırlıyorlar, avuçlarındaki kömürü kaptana koşup gösteriyorlar. Bu kömürü ocakların üstüne nasıl durduralım? Ocağı atmamız da ızgaralardan aşağı akıyor, diye dert yanıyorlardı. Kaptan uysal bir adamdı. gönül alıcı ve öfke yatıştırıcı sözlerle kızgın ateşçileri yatıştırıyordu. Böylelikle Tekirdağ'a vardık. Oranın kazlarını, eti şöyle tatlıdır, kendilerini şöyle beslidir diye pek övdüler. Ben kazdan ne anlarım? Eve götürmek üzere vapur tayfasının birinin önlerini artlarını sıka sıka seçtiği 10 kazı satın aldım. Vapur İstanbul'a dönerken yine Tekirdağ'a uğrayacaktı. 10 kazı vapurda niye taşıyayım? Kazları satın aldığım adama ben dönünceye kadar beslemesi için para verdim. Vapura döndüm. Vapurda asılı levhaya göre Marmara'nın kuzey kıyılarında uğrayacağımız epeyce liman vardı. Oralara hiç uğramadık. Uğramamamızın nedenlerini gidip sordum. O limanların un fabrikasına, su fabrikasına para borçluyuz da onun için uğramıyoruz dendi. İnsanların şehir sokaklarında haritayla gezdiklerini bilirdim. Fakat bir vapurun denizde haritayla gezeceği hiç aklıma gelmezdi. Marmara'nın kuzey kıyılarının borçlu bulunmadığımız kimi limanlarına uğradık. Gelibolu'dan sonra karşı kıyıya geçtik. Çanakkale'den sonra Lapseki'ye, oradan da Çardak denilen bir yere vardık. Oralarda kıyıda rıhtım olmadığı için karaya vapurun sandalıyla gitmek gerekiyordu. Sandal da öylesine su yapıyordu ki sandala binenler sandalın küpeştesine oturuyor ve ayaklarını oturacak bankolara dayıyorlardı. Sonra sandaldakilerin hepsi ellerinde boş konserve kutularıyla durmamacasına sandaldan denize su aktarıyorlardı ki karaya varıncaya dek kayık batmasın. Hatta kayık kıyıya gidip gelirken tayfa ve yolcuların satın aldıkları ördekler kayığın içinde, kayığın başından kıçına havuz içindeymişler gibi serbest serbest ileri geri yüzüp duruyorlardı. Lapseki ile Çardak arasında kıyı boyunca üzüm bağları, kavun, karpuz ve bal kabağı tarlaları vardı. Denizci kısmı ve deniz tayfası çoğu züğürt olurlar. Her biri birer manda gibi tarlada yatan bal kabaklarından evlerine götürmek istiyorlardı. Malum ya, iyi erkek yuvaya çöp taşıyan kuşa benzer. Fakat aksiliğe mi diyelim, talihe mi diyelim, bakın ki ortada parayı alıp bal kabağını satacak tarla sahibi yok. Sağa sola seslenilince de kimse cevap vermiyor. İncinin top oynadığı yerde sabahtan akşama kadar ünlemekle vakit geçirilecek değil ya. Üzümlerin karasından, akik gibi pembe ve sarısından arzu edildiği kadar yenildikten sonra bir de karpuz ve kavunun çeşnisine bakılıyordu. Ne var ki karpuz olsun, kavun olsun, yalnız yarısı yeniliyor, öteki yarısıyla da tarla kuşlarına ziyafet çekiliyordu. Bunun nedenini sordum. Cevap olarak, kavunların üst tarafları güneşte ısınmıştır. Sıcak karpuz, kavun yemek hoş olmaz. Onların altta gelen tarafları buz gibi soğuk olur. Bu sıcak havada onlar yenir, dediler. Tayfa, üzümü, kavunu, karpuzu gemiye taşımıyordu. Fakat bal kabakları kışında yenilebilecekleri için onlarla gemiyi doldurmaları pek istiyorlardı. Bal kabakları o kadar da büyüktü ki insan ancak bir tanesini kucaklayabiliyordu. Tayfa bir gidişte 3 bal kabağı taşımanın kolayını buldu. Hemen hepsinin bellerine sardıkları uzun kuşakları vardı. Bal kabaklarının saplarını uzun kesiyorlardı. 3 bal kabağını saplarından uygun aralıklarla kuşağa, kuşağı da bellerine bağlıyorlardı. Ayağa güç bela kalkıyorlardı. Fakat kalkınca da tam yükünü almış kısa boylu bir deveye benziyorlardı. Bir kabak önlerinde, bir sağlarında, bir de sollarında kabarıyordu. Gel gelelim, 2 kabak daha sandala alınsa sandal mutlaka batacağı için kabaklar dizisi sandalın arkasından denizde yedekte çekiliyordu. Böylelikle vapurun her tarafı yığın yığın bal kabağı doldu. Çardak'ta günler günlük güneşlikti, denizde koca Ege sularıyla karıştığı için daha da güzeldi. Vapur Çardak'tan İstanbul yolunu tuttu. Marmara Denizi'nin ortasına doğru gelince vapur kaptanı Tekirdağ'a uğramayacağını söyledi. İşte o zaman tepem attı. Tekirdağ'da bıraktığım 10 kaz Üsküdar'daki eve uça uça gidecek değildiler ya, kaptana vapuru kiralayan adamın kardeşi olduğumu ve madem ki dönüşte Tekirdağ'a uğranacağı söylenmişti, oraya uğramak gerektiğini söyledim. Tekirdağ'a uğradık, kazları vapura aldım. Tekirdağ Yunan işgalindeyken Yunanlar top taşımak için İngilizlerden koca bir şat satın almışlar. Şat alamet bir şeydi, eni 10 metre kadar vardı. Altı bozuk olduğu için içerisi de su doluydu. Şatın bir ucunda bir tek babası vardı. Yunanlılar Tekirdağ'dan kaçarken şatı alıp götürmemişler. 8-10 Türk onu nereden ve kimden satın almışlarsa almışlar, onu İstanbul'a götürmek istiyorlardı. gelip kaptanla konuştular. Geçmiş gün hatırlayamıyorum, galiba kaptan 300 liraya şatı 7 alıp İstanbul'a kadar çekmeye razı oldu. Oldu ama vapurdaki halat kısacaydı. Vapurla şat arasında 20-30 metre aralık olması gerekti. Oysa şat vapurdan 5 metre gerideydi. Pek saltanatlı bir tarzda Tekirdağ limanından çıktık. Orada sular durgundu. Vapurun hızı ardınca sürüklediği şat dolayısıyla 1 mil ve belki de daha aşağı düştü. İstanbul'a birkaç günde varabilecektik bu gidişle. Vapur limandan çıktıktan sonra aksilik baş gösterdi. Dalga denecek pek öyle dalga yoktu ama deniz hep ayna gibi yamyası olmaz ya. Küçük bir dalga vapurun pruvasına çarpınca vapur yavaşlıyor. Ama hızını almış olan şat ilerlemekte devam ederek vapurun kıçına gelip güm diye çarpıyordu. Şat çarptıkça vapurdakiler sendeliyordu. Yalnız insanlar değil, vapurda kıçına sert bir tekme yemiş at gibi sarsılıyordu. Tayfanın biri, İstanbul'a kadar böyle gideceksek sarsıla sarsıla bütün dişlerim dökülecek, diyordu. Birçokları da bal kabakları birbirine çarpmasın diye aralarına bez çuval koyuyordu. Neyse, böylece Bahri Umman'a çıktık. O yolla havuzda olsak okyanusta seyahat ettiğimiz kabul edilebilirdi. Asıl fenası bir gece gök kara bulutlarla örtüldü, şimşekler çaktı. Yaman bir yeldir esti, Marmara suları allak bullak oldu. Derken efendim halat da koptu. Yani şatı vapura bağlayan halat koptu. Şatın üstü ok meydanı gibi dümdüzdü. Bu düzlükte çıkıntı yapan biricik baba vardı. Şatı alanların hepsi de, yani 9-10 kişi, şatın üzerindeydiler. Onların tutunacakları yalnız o baba vardı. Dalgalar öyleydi ki denizden ancak 3-4 karış yüksekte olan şatın güvertesini her taraftan muhakkak süpürüyorlardı. O adamları Marmara'nın ortasında bırakamazdık tabii. Düdük çaldık, cevap yok. Megafonla sağa sola ünledik, yalnız denizin gürültüsü vardı. Kaptan dolabın birinde Rusya'dan kalma büyük hava fişeklerinin bulunduğunu hatırladı. Fişekleri ateşleyecektik, fişekler havada patlayacak ve bize ışık yapacaktı. Böylelikle alttakilerin maneviyatlarını yükseltecektik. Kaptan fişekleri çıkardı. O fişeklerin boy posuna diyecek yoktu doğrusu. Her biri dikine durdurulunca benim çenemin hizasına geliyordu. Kaptan bir tanesinin ardına kibriti yanaştırdı. Fişek fış diye gitmesine gitti ama dümeni bozuk muydu ne? Havada bir daire çizdi, gerisin geriye vapura doğru gelmeye başladı. Ben ne olur ne olmaz bir masanın ardına gizlendim. Fişek onu kimin attığını biliyormuş gibi gelip kaçmakta olan kaptanın ardına bir vurdu ve ondan sonra öyle bir patlayışla patladı ki ben patlayışın böylesini ne topta ne de dinamit bombasında duydum. Kaptanın da fişek gibi havalandığını sandım. Aklımı toparlayınca çok şükür kaptanı hala vapurda gördüm. Ondan sonra da öteki fişekleri fırlatmadık. Sabahı bekledik. Fırtınanın saman ateşi gibi harlamasıyla sönmesi bir olmuştu zaten. Şafak sökerken şatı ta uzaklarda gördük. Ona gittik, denizciler kopan halatı matmatis ettiler. Şatı bağladık. Şattakiler de vapura geçtiler. Çünkü üçü dördü babaya sarılmış, ötekiler de babaya sarılanlara sarılmışlar, sabaha kadar da dalgalar bir taraftan gelip üzerlerinden geçip öte taraftan denize geçiyormuş. Güç bela İstanbul'da Sarayburnu'nun önüne vardık. Ama vapurun artık nefesi büsbütün kesilmişti. Ateşçiler kesin olarak bizden paso, artık biz ocak yakmayız dediler. İstim de yoktu. Kaptan emir verdi, kayığın demirini funda ettiler ve ne kadar zincir varsa hepsini salıverdiler. Demir denizin dibine varmadan balık oltası gibi sarkıyordu. Kaptana ne olacak şimdi dedim. Kaptan, akıntı bizi yavaş yavaş Selimiye kışlasının önüne doğru itecek. Oraya yaklaştıkça deniz sığlaşır, biz de demirin dibi tuttuğu yerde dururuz diye cevapladı. Duruşun böylesini pek beğenmediğim halde yapılacak başka bir şey yoktu. Ne var ki Selimiye'nin önünde birçok eznevi şilepleri demirlemiş bulunuyordu. Akıntı bizi tam onların üzerine götürüyordu. Onlar düdükleriyle ve denizcilere ait başka işaretlerle bize gözünü aç çarpacaksın sağdan geç demek istiyorlardı. Fakat dinleyen kimdi? Üzerlerine varacağımızı kestirince demirini kaldıran önümüzden kaçıyordu. Böylelikle hakikaten demirin tuttuğu bir noktaya vardık. Uğradığımız limanlardan kazlardan başka birkaç tavuk da almıştım. Onların ikisi kapalı bulundukları yerin lümbozundan uçup denize kondular. Orada bulunan birkaç kayığın ikisi hemen küreklere sarılıp tavukları aldı. Tavukları afiyetle yemişlerdir herhalde. Öteki kayıklar denize tavuk saçan böyle babacan bir vapuru görünce hemen yanaştılar. Üsküdar'daki evi neredeyse görecektim. Güneş batıyordu. Kıyı ışık içinde, pencerelerde güneş şuleleriyle yanıyordu. Tevekkeli değil, buralara Bizanslılar Hrisopolis dememişler. Vapura yanaşan kayıkların biriyle pazarlık ettim. Kazları, arta kalan tavukları alarak eve vardım. Marmara gezisi de böylece sona erdi. Felaketin Gölgesi. M. Zekeriya, Ankara Matbuat Umum Müdürlüğü'nden o sıralarda ayrılarak İstanbul'a gelmişti. Yunus Nadi Bey'in çıkardığı günlük gazetede başyazarlık ediyor ve biri Resimli Ay, öteki Resimli Hafta diye iki dergi yayımlıyordu. Bir gün Sedat Simavi Bey, Ankara'dan eski matbuat müdürü geldi. Polikromi kapaklar basmak ve yazılar da istiyor. Kendisine bu işleri senin görebileceğini söyledim, dedi. O vesileyle Zekeriya Bey'i tanıdım. Kapakları boyuyor, ayrıca resim yapıyor ve yazı yazıyordum. Bu dergilerden başka, ismini cismini unuttuğum birçok yerlere yazılar da yazıyor, resim ve karikatürler yapıyordum. Fakat bunların çoğu istediğim gibi değildi. Kendi gönlüme göre yazdıklarım için, bunları halk anlamaz, diyorlardı. Benim istediğim gibi değil, başkalarının istediği gibi yazmanın tadı kalmıyordu. Cep kitapları denilen yüzer sayfalık kitapları da Türkçe'ye çeviriyordum. Bunlar arasında dünya çapında yazarların eserleri vardı. 100 sayfalık kitabı sabah çevirmeye başladım. Bütün gece hiç göz kırpmadan devam eder, ertesi sabah yani 24 saat sonra cep kitabını tamamlamış olurdum. Bu kitaplar için 10 lira alırdım. Çevirileri istediğim gibi yapardım. Asıl metne sadık kalmadığım sanılmasın. Yazarın duyurmak istediği duygu, kelime ve kelime çeviriyle verilmez ya. Bu yolda yaptığım çeviri 11.000 sayfayı geçmiştir. 11.000 diyorum. Böylelikle unutmuş olduğum birkaç yüz sayfalık eserleri toplama sokmakla birlikte çoğu kez abartmalarda kullanılan toparlak rakamlardan da kaçırmış oluyorum. Hoşuma giden bir şey varsa o da tehsip minyatürleriydi. Renkleri ayırt edebilmek için çok gece şafağı dört gözle beklerdim. Amirli memurlu işleri de denedim. Malum ya, herkes şuna inandığından, buna inandığından, haktan hukuktan söz eder durur. Onlar zaten mevsimine göre neye inanmaları ve neye inanmamaları gerektiğini pek iyi bilirler. Ama asıl inandıkları bir şey varsa o da paradır. Parayı verene de mutlaka gülümsemek gerekir. Bir gün, iki gün insan kendini zorlayarak gülümsüyor. Ey gidi dünya! İnsanoğlu ne biçim insanlara gülümseme zorundadır? İnsan eninde sonunda dudaklarının gülümsemeyle durakladığından kuşkulanıyor. Gece evde hala gülümsüyor muyum diye aynaya bakardım. Olur ya, söndürülmesi unutulduğu için gündüzün gereksiz yere yanmakta devam eden bir elektrik lambasına dönmüş olabilirdim. Sonra bana ağır gelen bir şey varsa o da Frankler'in rutin dedikleri şeydi. Her gün aynı saatte işe git. Yolda belirli dükkanlardan sigara, kibrit al. Üsküdar'dan belirli vapura bin. Köprüde tramvayı bekle. Tramvayı boş bulursan bin. Ayakta duracak kadar yer yoksa daha sonra gelecek tramvayı bekle. Rastladığın şu ya da bu insana havadan, palamut balıklarının fiyatından söz et. Her gün aynı idarehanenin aynı küflü havasını kokla. Aynı masaya otur, eş, dost, amma da yakıştın desin. Aynı işi gör. Ha yağmur ha çamur ya da günlük güneşlik. Aynı saatte deliğine dalan karınca gibi aynı tünele gir. Aynı Beneoğlu'na ya da aynı Galata'ya in çık. İşte herkes üzüntü, yorgunluk ve bezginlikle bu angaryaları inatla, gayretle sürükler de sürükler. Bu yapılırken hiçbir şey yaratılmaz. Bir noksan tamamlanmaz. Var olana bir var daha katılmaz. Ölünceye kadar böyle bir hayatı yaşayacağımı düşündükçe beni bir korku, bir ürpertidir alıyordu. Bana hayatın böylesinde kalacaksın demek, bir palamut balığına sen karaya çıkacaksın da kümeste tavuk gibi yaşayacaksın demek gibi olurdu. Bir gün Üsküdar'da eş dost bir bostan kenarına mezeleri hazırlamışlar, içiyorlardı. Hava güzeldi, bir tarafımızda zerzevat fidanları, bir tarafımızda kuş cıvıltılarıyla yüklü yemiş ağaçları, biraz ötede kendi keyiflerine bakan ve türkü söyleyerek fing atan çingeneler vardı. Ben ağzıma rakı koymazdım. Ama dostlar öylesine üstüme düştüler ki onları kıramadım. Birkaç kadeh parlattım. Hemen patlıcan, domates ve biber fidanları lisanı hal ile bana bir şeyler söylemeye koyuldular. Patlıcanla öteki fidanlara, biz fidan olalı hiç hoppaca fink attığımız görüldü mü? Adap ve erkan ile nesneler hep derli toplu olarak bir yere köklenirler ve orada kalırlar. Biz yerlerimizde sıkıldığımız zaman bahçıvan gelir, bizi kaldırır ve aramızda daha büyük aralık vererek bizi başka yerlere diker. Söz gelimi şu ağaçlarda gevezelik eden serseri kuşlar hop bir dala hop öteki dala daldan dala sekiyorlar. Hep ağırbaşlılığın en azı bir adrese sahip olur. Bunların adresleri bile yok. Şuradaki çingeneler gibi şuraya buraya uçup göçerler, dedi. Bunun üzerine sanki bütün patlıcan, domates ve biberler burunlarını Kaf Dağı'na kaldırarak fing atmakta olan çingenelere ve cıvıldaşan kuşlara yüksekten baktılar. Gelecek felaketin soğuk ve kara gölgesi felaket çatmazdan önce insanın sanki gönlüne düşer. İçimde bir sıkıntı vardı. Şeker bayramının arifesiydi. Ertesi bayram günü için çoluk çocuğa birkaç paket şeker almıştım. Hava serindi, paltomu giymiş, şeker kutularını ceplerime koymuştum. Çarşıdan aldığım başka eşyayı küfeci çocuklarla göndermiştim. Eve yorgun argın döndüm. Biraz sonra akşam yemeğini yiyip tesip minyatürlerinin renkli alemine dalmayı tasarlıyordum. Evin köşesinde bir oda vardı. Daha önce anlattığımdı, yine anlatayım. Odanın bir yanı Şemsi Paşa'nın kıyı yoluna, denize, Kız Kulesi'ne ve daha ötede Sarayburnu ve Galata taraflarına bakıyordu. Öteki yanı da yan sokağı görüyordu. Evin kapısı o yan sokaktaydı. Girdim, paltomu çıkarmak için köşedeki odaya geçtim. Fakat paltoyu henüz çıkarmıştım ki evin kapısı çalındı. Ev halkından biri odaya girdi ve polislerin beni çağırdığını söyledi. Hayret ettim. Polislerin beni istemesi için ortada bir neden yoktu. Balkan Savaşı'nda Yunan idaresine geçmiş yerlerde mülkümüz vardı. Bizim hükümet yoluyla o mülkün tutarı bize iade edilince hükümetimiz bize bildirecekti. Kendi kendime olsa olsa polis bize bu haberi müjdelemek için gelmiştir, dedim. Dedim ama kapkara bir duygu yüreğimi sıkıyordu. Odanın Şemsi Paşa'ya bakan penceresine yürüdüm. Orada iki polis gördüm. Çocuğu yani oğlum Sina'yı güneşlendirmek için dışarıya çıkardığım zaman sırtımı dayadığım ağacın altındaydılar. Onların sivil polis olduğunu pencereye dikmiş oldukları gözlerinden anladım. Hiç de müjdeci meleklere benzemiyorlardı. Evin o yönünde iki kişiyi gözlerini ayırmadan dik dik baktıracak kadar ilgiyi çekecek bir şey yoktu ki. Hem ben pencereye yanaşıp onlarla göz göze gelince gözleri tez tekerlek bana fena fena baktılar. Son bakışlar. Hayra yorulacak şeyler değildi bunlar. Yan sokağa bakan pencereye yürüdüm. Orada da iki polis bana bakıyordu. Bir uğursuzluk vardı kabuslardaki gibi. Önemsiz bir iş için dört sivil polis gelmez ya. Herhalde cezanın ağırlığından kaçmayı göze alacak kadar büyük bir suç işlemiş olacaktım ki kaçmamam için dört polis tutmuşlardı. Merak içinde paltomu çıkarmadan kapıya koştum, kapıyı açtım. Önümce ciddi duruşlu, taş bakışlı dört polis dikiliyordu. Bir uğursuzluk vardı. Üsküdar Karakolu. Karakola geleceksiniz, dediler. Karakola niçin gidiyoruz, diye sordum. Biz bilmiyoruz, size karakolda söylerler, dediler. Merak ediyorum, nedir? Önemli bir şey mi var? Bilmiyoruz. Karakola varınca komiser bey size söyler. Bir yanında iki polis, öteki yanında iki polis Üsküdar Karakolu'nun yolunu tuttuk. 4-5 adım attım, dönüp kapıya baktım. İçimde bir acı. O kapıya son kere bakmakta olduğum acı acı içime doğdu. Zaten kapıdan çıkış o çıkış oldu. Oraya artık bir daha dönmedim. Üsküdar tepeme yıkılmıştı. Hiçbir zaman o kapı, kapının çerçevesi, kapının önündeki basamak ve basamağın önündeki kaldırım taşları gözlerime bu kadar tatlı görülmediydi. İçeride şu yazıyı yazmak, bu resmi çizmek umuduyla o kapıya kaç kere yanaşmış ve kaç kere gündelik angaryalarımın tamamlanmasından duyduğum iç rahatlığıyla o basamağa basmıştım. Eve getirdiğim fukara, şu bu yiyeceklerin sevinciyle o kapıyı nasıl çaldığımı ve eve dönüşte son adımlarla o eşiği nasıl açtığımı, hoşbeş etmek üzere gelen dostun adımlarını ve seslerini duyunca kapıya nasıl koştuğumu görür gibi oldum. Bunlardan başka daha birçok masum şeyler gözlerimin önünden geçti. Başımı kapıdan çevirdim. Batan güneşte benim ve memurların beş uzun gölgesi önümde yürüyordu. Yolda meraktan çatlıyordum. Niye? Niye? Niye tutuklanıyordum? Çünkü bu tutuklanmadan başka bir şey olamazdı. Yanımdaki memurlardan bir cevap almak olası değildi. Üsküdar karakolu mu, merkezi mi her neyse oraya vardık. Orası Doğancılar inişinin aşağıda düzlüğe eriştiği yerde iki yol arasındaydı. İki yol birleşiyordu ve karakol sivri bir çıkıntı oluşturuyordu. Oraya varınca masa başında oturan birinin önünde durduk. Ona oraya niçin getirildiğimi sordum. Ankara İstiklal Mahkemesi'ne gideceksiniz, dedi. Neden? Diye sordum. Vallahi biz bilmiyoruz. Orada öğrenirsiniz, diye cevap verdi. Öp babanın elini. Karakolun arkasında daracık bir oda vardı. Beni oraya tıktılar. İstiklal Mahkemesi'nin adı korkunçtu. Oraya gidenlerden çok azı kurtuluyordu. Sanki önümde açılan kapkara bir uçurumun içine tekerlene tekerlene düşüyordum. Çıldırmak işten değildi.